şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Özgür Suriye Ordusu'ndan IŞİD'e karşı koalisyon destekli operasyon yapıldığı haberleri geldi. İran'da PEJAK ile çatışmada 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Peşmergelere yönelik kimyasal silah kullanıldığı haberi Almanya'dan geldi. Baş şüpheli bu konuda IŞİD. Orta Doğu seyahatinde olan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Türkiye ziyaretini gelecek hafta yapacağını açıkladı. Cevat Zarif, Şam'da en son Orta Doğu gezisinin Şam ayağında birçok açıklama yaptı peş peşe. İran'ı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ve egemenliğine yönelik haklarını savunup destekleyeceklerini belirtti. Rusya'dan bir PYD hamlesi geldi. ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede en önemli ortağı olarak değerlendirdiği PYD, Rusya ile yakın bir çalışma yürütüyor. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre görüşme sırasında Suriye ve etrafındaki gelişmeler hakkında derin görüş alışverişi gerçekleştirildi. Bu açıklamada IŞİD'in küresel tehdidine karşı mücadele için Kürt milis güçleriyle güçleri dahil geniş terörle mücadele cephesinin oluşturulması yönünde Rus teklifinin uygulanmasına özel vurgu yapıldı denildi. Bogdanov ve Müslim'in ayrıca Cenevre tebliği uygulaması amacıyla Suriye hükümetiyle müzakerelerin yapılması için tüm Suriyeli muhalefeti temsil eden birleşik platform oluşturulması konusunu ele aldığı da ifade edildi. Öte yandan Rusya'nın Suriye konusundaki planına bazı sertlik yanlısı olarak da bilinen, ılımlı olduğu söylenen Suriye muhalefetinin bazı gruplarının katılmayacağı açıklandı. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Yakın Doğu Haber Sitesi'nin kurucusu ve yöneticisi Orta Doğu uzmanı Alptekin Dursunoğlu ile hem Rusya ve İran'ın planlarını hem Zarif'in seyahatlerini ve seyahatlerin arka planında olan bitenleri aktaracağız sizlere. Bağdat'ta hayli sert bir saldırı, çok vahim bir saldırı meydana geldi. Belki de son bir yılın en büyük saldırısıydı bu. En az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor. Sad City semtindeki bombalı saldırıdan sonra gelen haberlerde. İngiltere merkezli Avrupa Liderlik Ağı, kısa adıyla ELN olan Think Tank kuruluşunun hazırladığı raporda Rusya ve NATO'nun birbirlerine karşı savaş hazırlığı içerisinde olduğu öne sürülüyor. NATO ile Rusya arasındaki gerilimler ve tartışmalar da bu haberin boyutları arasında. Değerli dinleyiciler, son haberimiz Çin'den. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin liman bölgesinde bir lojistik firmasının deposunda meydana gelen patlamada ölü sayısının 50'yi geçtiği belirtiliyor. Ölenlerin 12'sinde itfaiyeci olduğu anlatılıyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Alptekin Dursunoğlu ile Suriye'yi konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyorum.
Только подобной нет среди них. чужий гриб. И я целый день цеп, чуть не погиб. Ты можешь не верить, я и сам не верю порой, что рядом с тобою супергерой. До утра далеко, ты в моих руках. Я тебе построю замок, замок из песка. Вновь придешь ты ко мне, без тебя тоска. Я тебе построю замок, замок из песка. Из песка. Я тебе построю замок, замок из песка.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu, yöneticisi, Orta Doğu uzmanı Alptekin Dursunoğlu. Alptekin Dursunoğlu ile biz hem İran'ın giderek ayrıntıları da netleşmeye başlayan Suriye'ye ilişkin son planını hem Rusya'nın tartışılmakta olan planını konuşacağız. Ayrıca Suriye'de kısa süreli bir ateşkes haberi geldi. Uzun süredir bu türden haberler gelmiyordu. Bunun arka planını, özelliklerini, katılımcılarını konuşmaya çalışacağız. Yine İran Dışişleri Bakanı Şam'daydı. Bu çerçevede oradaki temaslarını, açıklamalarını, bunun arka planını, Türkiye'ye de gelecekti. Bu hafta gelemedi. Önümüzdeki hafta geleceğini tekrar açıkladı. Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Alptekin Bey.
Merhaba, teşekkür ederim.
Evet hocam, şu ateşkesten başlayalım isterseniz. Bir ateşkes haberi var Suriye'ye ilişkin.
Tabii.
Nedir bunun arka planı, özellikleri?
Şimdi bu ateşkesle ilgili olarak olay biraz da işte son dönemde tekrar gündeme getirilen işte Suriye'nin bölünme senaryosuyla da biraz ilişkilendirilerek çok geniş kapsamlı ve çok önemli bir habermiş gibi sunuldu ama şu günlerde yapılan açıklamalardan ve uygulama şeklinden anlaşıldığı kadarıyla yani meselenin öyle çok büyütülecek bir tarafı yok. Olay özetle şöyle. Suriye ordusuyla Hizbullah'ın bilindiği gibi yaklaşık bir ay öncesinde Zebedani'ye yönelik, yani bu Lübnan sınırı, Lübnan'la Suriye sınırında bulunan çok stratejik öneme sahip bir belde burası, Zebedani. Buraya yönelik bir operasyonu söz konusuydu. Ve silahlı grupların oradaki durumu son derece sıkışık bir hal almaya başladı. Yani giderek tasfiye oluyorlar. Alın hakimiyetlerini büyük ölçüde kaybettiler ve operasyonlar sonuca doğru geliyordu. Şimdi bundan yaklaşık eş zamanlı olarak Fetih Ordusu adı verilen Ahrar-ı Şam ve Nusra'nın öncülük ettiği gruplar da Zebedani operasyonlarının durdurulması için nüfus yoğunluğunun çoğunu Şiilerin ve Alevilerin oluşturduğu İdlib'in Fua ve Keferya beldelerine çok geniş çapta saldırı başlattılar, kuşattılar, işte suları kesildi. Yani çok şey bir kuşatma altında oradaki on binlerce kişi. Şimdi gelen haberlere göre İran heyetiyle Ahrar-ı Şam, bunu önce Ahrar-ı Şam'ın bizatihi kendisi söylemişti, İranlılarla görüşme yapıyoruz diye. İranlılarla görüşme yapılıyor ve bu görüşmeler sonrasında da yani Zebedani ile şeyin Fua ve Keferya'daki saldırıların eş zamanlı olarak durdurulması, yani bir şekilde ateşkes yapılması öngörülüyor. Şimdi ancak bu ateşkesle ilgili olarak çıkarılan anlamlar şöyleydi. Bu bölünme senaryolarını da destekleyecek şekilde. Deniyordu ki işte İran bir plan önermiş. İşte Suriye yönetimi de zaten bu şeyi kaybetmiş. İnisiyatifi zaten kaybettiği için İran'ın bu planına artık destek vermeye başlamış. Dolayısıyla Yani Suriye artık Lübnan sınırı yakınlarındaki o sahil bölgesini bir Alevi devleti olarak elinde tutacak, diğer taraflardan vazgeçecek. İşte bu ateşkes de bunun bir anlamda nüfus mübadelesi olacak. Yani Zebedani'dekiler Boğa ve Kefariye'ye taşınacak, Boğa ve Kefariye'dekiler de Zebedani'ye taşınacak gibi bir takım böyle uçuk senaryolar söz konusu ediyor. Öte taraftan da bu ateşkesin daha sonra yani Türkiye'nin de destek verdiği, Türkiye ve İran'ın ortak girişimleri sonucunda olduğu söylendi. Ancak bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun İran'la koordineli yapılan bir şey olmadığını, Türkiye'nin evet böylesi bir ateşkes sağlanması için destek verdiğini söylemekle birlikte bunun İran'la yapılan bir şey olmadığını söyledi. Yine şey, Ulusal Koalisyon adlı bu muhalif örgütün, İstanbul merkezli muhalif örgütün yetkililerinden birisi Şarkılı Evsat'a, Muhammed Ramazan, Şarkılı Evsat'a bir demeç veriyor ve bu işte nüfus değişimi vesaire gibi şeylerin olmadığını söylüyor. Şimdi özetle, zaten 48 saatlik bir ateşkesti bu. Bu da şunu öngörüyordu: Zebedani'deki operasyonlar, Suriye ordusu ve Hizbullah'ın operasyonları duracak 48 saat boyunca. Fuha ve Kefariye'de insani yardım oluşturulacak. Ve dün itibariyle başlamıştı. Yani eğer yeni bir uzatma, yeni bir şey olmazsa zaten bu ateşkes yarın sabah itibariyle de sona ermiş olacak.
Evet.
Dolayısıyla buradan yani Türkiye-İran ortaklığında girişimiyle bir işte büyük bir ateşkes oldu. Bu ateşkesle de hatta işte bölünme senaryolarını destekleyen bir takım gelişmeler olacak, nüfus mübadelesi olacak falan, bunların hiçbir şekilde asla astarı olmadığı ortaya çıktı.
Ortaya çıktı. Peki İran'ı andık, bu sürecinde içinde adı geçti. İran Dışişleri Bakanı seyahat halinde Türkiye'ye gelecekti. Bu ertelendi. Önümüzdeki hafta geleceğini kendisi açıkladı. Suriye'de temaslarda bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler'e verdiği Suriye ilişkin bir plan var ve bunun ayrıntıları yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Açıklamaları da vardı. Diplomatik planda neler oluyor? Rusya'nın da bir planı var. Amerikalılar pek hoşlanmadılarsa da bundan akademisyenler, gözlemciler planı tartışmaya devam ediyorlar bir yandan. Hem iki planı özellikle İran'la başlayarak size sormak istiyorum. Buyurun.
Yaklaşık bir 3 hafta kadar önce şöyle bir haber söz konusu oldu. Lübnan merkezli yayın yapan El Ahbar gazetesi, Suriye Ulusal Güvenlik Yetkilisi, Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük'ün, General Ali Memlük'ün Rus istihbaratının arabuluculuğu sayesinde, ki bunun zeminlerini de Suudi Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın Rusya ziyaretinde oluştuğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir öneri getirdiği, işte şu anda da gündemde olan bu öneriden bahsedilerek ve bu çerçevede de Suudi Arabistan'la Suriye arasında bir direkt görüşme önerdiği yönünde bir haberdi ve bu habere istinaden de Rusya'nın arabuluculuğuyla Ali Memlük'ün Riyad'a gittiği Rus istihbarat yetkilileriyle birlikte ve orada Muhammed Bin Salman'la yani Veliaht'la görüştüğü ifade edilmişti. Şimdi o günden beri bölgede inanılmaz bir trafik yaşanıyor, diplomasi trafiği yaşanıyor. İşte geçtiğimiz 3 Ağustos'ta Harry Lavrov ve Adil El-Jubeyr, yani Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı, Doha'da bir araya geldiler. Suriye konusunun çözümü gündemiyle bir araya geldiler. Ertesi gün Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Tahran'a geldi. Tahran'da meslektaşı Hüseyin Emir Abdullahyan'la görüştü. Aynı gün Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Tahran'a geldi. Üçlü bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu görüşmenin ardından Velid Muallim Maskat'a, Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Şimdi Maskat, Velid Muallim'in daha Maskat ziyaretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadan bölge basınında şöyle bir haber yer almıştı. Yani bölgenin saygın gazetelerinde, işte Rey El-Yavun gibi, El-Kutsul Arabi gibi gazetelerinde ve El-Ahbar'da. Maskat'ın daha önce İran'ın nükleer görüşmelerine de, Amerika ile yaptığı görüşmelere de aracılık ettiği şeyine, rolüne atıp yapılarak, Umman'ın Suudi Arabistan'la Suriye arasında bir yani dolaylı müzakere aracısı, arabulucusu rolü oynayacağı söylenmişti ve Velid Muallim'in Maskat'a gideceği daha önceden bildirilmişti. Ve gerçekten Velid Muallim Tahran'a, Maskat'a gitti. Şimdi bütün bu şeyler olurken şu konuşulmaya başladı. Acaba bu Suriye'de siyasi çözüm meselesi nedir? Yani nereye gidiyor, nereye gidebilir bu mesele? Şimdi burada Rusya ve İran açısından birer plan gündeme geldi. Yani bunu Rus yetkililer Zaten açıkladılar ve Doha'da Seri Lavrov ve Adil El-Cübeyr'in yaptığı görüşmede bu plan ele alınmış. Plan özetle şu, iki ayağı var planın. Birincisi IŞİD'e karşı koalisyonda Suriye Devleti'nin de yer alması. Yani Suriye Devleti'nin de yer aldığı bir IŞİD karşıtı bölgesel koalisyon, terörle mücadele koalisyonu oluşturulması. Bunun ikinci ayağı da Suriye'de siyasi çözüm. Yani Suriye'de siyasi çözümün esasen Rusya ve İran açısından şeyi zaten çok açık. Çünkü birinci Cenevre bildirisinde 30 Haziran 2012'deki birinci Cenevre bildirisinde bunun yolu belirlenmişti. İşte bir geçiş hükümeti kurulması ve ülkenin çatışmaların durdurulması ve ülkenin seçimler yoluyla siyasi süreçlere taşınması. Ancak Amerika, Suudi Arabistan, Türkiye'nin de yer aldığı işte bu Suriye'nin Dostları Grubu denilen grup ısrarla Beşar Esed'in çekilmesi gerektiğini vurguladığı için bu çözüm, siyasi çözüm uygulanamamıştı. Şimdi birinci ihtimal şuydu, acaba Rusya'nın bu yeniden önerisiyle ve bu kadar diplomatik trafik de arttığına göre acaba Suudi Arabistan ve Amerika Rusya'nın çözüm planını destekliyor muydu, desteklemeye mi başlamıştı? Çünkü Rusya şöyle bir esneklik getirdi, Beşar Esed'in geçiş süreci boyunca iktidarda kalması. Şimdi dolayısıyla bu Suudi Arabistan'a ve Amerika'ya bir manevra alanı açan bir şeydi. Yani eğer Beşar Esed ön şartını kaldırmak isteyip de gerçekten Cenevre 1 temelinde bir siyasi çözüme dümen kıracaklarsa işte bu geçiş sürecinde o müddetçe olması ifadesi bunlara manevra alanı açıyordu. Fakat daha sonra Adil El-Cübeyr'in dün değil evvelsi gün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığı ortak basın toplantısında söyledikleri hiç de böyle bir dümen kırma işareti vermedi. Çünkü ısrarla Beşar Esed meşruiyetini kaybetmiştir. Dolayısıyla çekilmelidir vurgusu yaptı. Öte taraftan bu güvenli bölge meselesiyle ilgili olarak da Amerika ile Rusya'nın tartışması var. Çünkü Rusya bu güvenli bölge meselesini bir egemen devlet olan Suriye'nin iç işlerine müdahale olarak görüyor ve kontrol edilmesi mümkün olmayacak sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. İran'ın planına gelince bu önce El Meyadin televizyonu 4 maddelik bir plandan söz etti. İran Suriye'de çözüm için 4 maddelik bir plan önerdi dedi. Bu 4 maddelik plan esasen Cenevre 1 bildirisinden itibaren zaten söylenen şeyler, bilinen yani İran ve Rusya'nın geleneksel tutumu. Yani Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli. Dolayısıyla işte falanca olmasın, filanca çekilmelidir. Yani Beşar Esed çekilmelidir gibi bir ön şart olmadan evet muhaliflerin de katıldığı bir geçiş hükümeti kurulsun, çatışmalar dursun ve o geçiş hükümeti şeye taşısın, siyasi süreçlere taşısın. Ve seçimler de uluslararası gözlemcilerin denetiminde bir seçim yapılsın. Ancak İran bunu resmen doğrulamadı. Yani bu medyada çıkan 4 maddelik planın medyanın tahminleri olduğunu söyledi ve kendilerinin de böylesi bir plan resmi olarak açıklamadıklarını ifade etti. Ardından da bahsini ettiğiniz Zarif'in önce Ankara'ya, oradan da Lübnan ve Şam'a geçişi söz konusu oldu. Mesela Türkiye'de iktidar yanlısı gazeteler, bu tabii biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani Suudi Arabistan medyasının ve Batı medyasının da özellikle yönlendirmesinden de kaynaklanan bir şey. Veya belki de Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden de alınan bilgiler, bilemiyorum. Zarif'in elinde bir haritayla geldiği, yani bu Suriye'nin bölünmesini öngören bir haritayla geldiği ve güya Ankara'ya bunu açacağı söyleniyordu. Bilindiği gibi Zarif'in Ankara ziyaretini ertelemesinin temel sebebi şeydi, Cumhurbaşkanı'nın randevuyu geciktirmesiydi. Şimdi eğer gerçekten İran bir haritayla elinde geliyorsa bu aslında Türkiye'nin pozisyonunu destekleyen bir şeydi ve Cumhurbaşkanı'nın buna randevu vermemesi mümkün değildi. Yani demek ki biz buradan bu haberlerin bir uydurma olduğunu anlıyoruz. Yani İran 4 sene 5 sene boyunca şeyin arkasında durmuş, bu kadar savaşı Suriye'yi desteklemiş ve son dakikada geliyor Suriye'nin bölünmesini konuşalım demeye başlıyor. Bu zaten uçuk bir senaryoydu ancak yazılıp çizildi. Fakat Zarif'in Şam'da Beşar Esed'le birlikte verdiği mesajlar yani bunun artık tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde uydurma olduğunu ortaya koydu. Her iki tarafta özellikle Beşar Esed de bundan dolayı zaten İran'a teşekkür etti. Zarif'in vurguladığı şeyler, ana başlıklar şunlar. Suriye devletinin toprak bütünlüğünün, ulusal egemenliğinin ve bağımsızlığının korunması. Yani bunları çok üstüne basa basa vurguladı. Şimdi elinde haritayla gelen ve bunların ifadesine göre de Suriye'de de artık razı olmuş, bölünmeyi kabullenmiş durumda, bir Alevi devletine razı olmuş. Elinde bir haritayla böyle bir gelen şey, böyle bir çözümü olan bir ülke Suriye'nin ulusal bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bu vurguyu yapmaz. Aynı vurgu Beşar Esed'in açıklamasında da var. Yani dolayısıyla bu Suriye'nin savaşı artık kaybettiği, bölünmekten başka yol görmediği ve İran'ın da buna yönelik işte bir harita ile vesaire bunu müzakereye açtığı, planın bu olduğu şeklindeki yorumların tamamen hayal mahsulü olduğu bu şekilde ortaya çıkmış.
Çıkmış oldu, evet. Konuğumuz Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu, yöneticisi, Orta Doğu uzmanı Altekin Dursunoğlu idi. Suriye konusundaki son yoğun diplomatik hareketliliği ele aldık. Özellikle Rusya ve İran'ın planları ve girişimleri çerçevesinde süremiz el verdiğince olan biteni aktardı bize Altekin Dursunoğlu hocamız. Çok teşekkür ediyorum Altekin Bey katılımınız için.
Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
Değerli dinleyiciler, Dünya Hali programının sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые
в. What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.